Ayrım 42.
Sayfa 449. Ötüyordu. İsa titredi. İçinde bu denli zenginliğin olduğunu bilmiyordu. Aynı zamanda açığa çıkmayan bir sürü tatlı neşe ve günahın varlığını da bilmiyordu. İçi çiçek açıyordu. Bülbül çiçekli dallara takılmış, aradan uçup gidemiyor, gitmek istemiyordu. Nereye gidecekti? Niçin gidecekti? Bu yeryüzü cenneti. Ama İsa iki türküden sonra bedenini kaybetmeden cennete girdiğinde boğuk sesler duyuldu. Yanan meşalelerle tunç silahlar yaklaştı ve ihtişam ile dumanlar arasında Yahuda'yı sezer gibi oldu. İki güçlü kol onu sardı, yüzünü kızıl bir sakal daladı. Çığlık atarak bir an kendinden geçti, ona öyle geldi. Ama Yahuda'nın ağır kokulu ağzı kendisininkine yapıştıktan sonra ancak boğuk ve ümitsizlik ifade eden bir ses duydu. Selam Efendimiz. Ay şimdi Yahudiye'nin beyazımsı mavi dağlarına değmek üzereydi. Islak, dondurucu bir rüzgar çıktı ve İsa'nın tırnakları, dudakları morardı. Kudüs, ay ışığı altında kör ve ölü gibi soluk duruyordu. İsa döndü ve askerlerle Levililere baktı. Tanrımın elçileri, hoş geldiniz, dedi. Gidelim. Ansızın kargaşalık içinde Petrus'un bıçağını çekip Levililerden birinin kulağını kesmekte olduğunu gördü. Bıçağını kınına sok, diye buyurdu. Bıçağa bıçakla karşı geleceksek dünya ne zaman bıçaklanmalardan kurtulur sonra? İsa'yı yakaladılar. Yuhalar içinde kayalardan, servi ve zeytin ağaçları arasından Sedron Vadisi'ne inerek Kudüs'e, kurulun toplanmış baş kaldıranı yargılamak üzere beklediği Kayfa'nın sarayına sürükleyerek götürdüler. Hava soğuktu. Hizmetçiler, uşaklar avluda yakmış oldukları ateşin karşısında ısınmaktaydılar. Leviler ikide bir içeriden çıkıp haber getiriyorlardı. İsa'ya yüklenen suç, insanın saçlarını diken diken etmeye yeterdi. Melun, İsrail'in tanrısına karşı filan falan küfür etmiş, İsrail yasasına falan filan şekilde karşı gelmiş, kutsal tapınağı yıkacağını ve yerine iyi insanları dikeceğini söylemişti. Petrus tortop olmuş avluya kaydı. Başı önüne ilk bir durumda ateşte ısınmaya başladı ve duyduğu haberler karşısında ürperdi. Bir hizmetçi geldi, onu görünce durdu. ''Hey moruk!'' dedi. ''Ne diye saklanıyorsun bizden? Başını kaldır da görelim hele. Sen de onunlaydın değil mi?'' Birçok levili sözlerini duyup yaklaştı. Petrus korkmuştu, elini kaldırdı. ''Yemin ederim ki tanımıyorum onu!'' dedi kapıya doğru seyirterek. Başka bir hizmetçi geçiyordu oradan. Onun gitmek üzere olduğunu gördü, elini uzattı. ''Hey ahbap, nereye? Sen de onunlaydın, gördüm seni.'' ''Hayır, tanımıyorum onu.'' diye bağırdı Petrus yeniden. Kızı bir yana iterek ilerledi ama kapıda iki levili onu durdurdu. Omuzlarından yakalayıp şiddetle sarsılar. ''Şivel seni ele veriyor.'' diye bağırdılar. ''Sen Galilelisin, havarilerden bir olacaksın.'' Petrus küfretmeye, lanet okumaya başladı. ''Ben tanımıyorum onu.'' dedi. O sırada avludaki horoz öttü. Petrus yüksek sesle inledi. Efendisinin sözlerini hatırlıyordu. ''Petrus, Petrus, horoz ötmeden beni üç kez inkar edeceksin.'' Sokağa çıktı, yere yığılıp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Gün ağrıyordu. Gök kan kırmızısı olmuştu. Soluk bir levili gürültü içinde saraydan çıktı. Yüksek rahip üstünü başını yırtıyor. Suçlu ne dedi biliyor musunuz? ''Ben Mesih'im, Tanrı'nın oğluyum demesin mi?'' Bütün büyükler ayağa sıçradılar. Üstlerini başlarını yırtarak ''Ölüm, ölüm!'' diye bağırıyorlar. Başka bir levili göründü. Şimdi onu alıp Pilatus'a götürecekler. Öldürme yetkisi yalnız onun. Yol açın, geçecekler. Kapılar açılıyor. Kapılar açıldı ve İsrail'in asilleri göründü. Başta ağır ağır heyecan içindeki yüksek rahip Kayfa vardı. Ardında bir sakal yığını, kurnaz biçimsiz gözler, dişsiz ağızlar, kötü diller, büyükler. Kudurmuş, içleri kaynar bir halde sendeleyerek yürüyorlardı. Arkalarında durgun ve üzgün İsa geliyordu. Başından kan akıyordu. Vurmuşlardı. Allı yuhalar, kahkahalar ve lanetlerle çınladı. Petrus ayağa sıçrayarak gözyaşları içinde kapının kenarına dayandı. ''Petrus, Petrus!'' diye mırıldandı. ''Korkak, yalancı hain! Kalk da bağır! Ben de onunlaydım diye! Varsın öldürsünler seni de!'' Ruhuna öğüt veriyor, kışkırtıyor ama kıpırdamayan bedeni kapı kenarına dayanmış titriyordu. Eşikte İsa'nın ayağı takıldı, tökezledi. Bir yere tutmak için elini uzattığında Petrus'un omzunu buldu. Öteki mermerleşmişti. Ne tek söz söylüyor ne de en ufak bir hareket yapıyordu. İsa'nın elinin ona kanca gibi takıldığını, onu bırakmak istemediğini duyuyordu. Ortalık henüz aydınlanmamıştı. İsa da mavimsi karanlıkta düşmemesi için nereye tutunduğunu görmek üzere dönüp bakmamıştı. Dengesini yeniden buldu. Büyüklerin arkasından muhafız çemberi içinde yeniden sarayın kulesine doğru yürümeye başladı. Pilatus uyanmış, yıkanmış, kokulu yağlar sürünmüş, şatosunun yüksek cam kaplı damına gidip geliyordu. Bu fısıh gününü hiçbir zaman sevememişti. Yahudiler Tanrı ile sarhoş olup kendilerini çılgına döndürür, Roma askerlerle kavga çıkarırlardı. Bu yıl Roma'nın hiç de çıkarına olmayacak bir şey yeni bir katliam patlak verebilirdi. Bu fısıh başka bir kaygı daha eklemişti. İbraniler şu Nasıralı'yı çılgını çarmıha germek istiyorlardı. Ne iğrenç soydu. Pilatus yumruğunu sıktı. Bu budalayı kurtarmak için inatçı bir istek duyuyordu. Suçsuz olduğundan, suçsuz o da ne demekti? Değildi. Acıdığından da değildi. Tam bu sırada Yahudileri de acıyacak değildi ya. Sadece şu iğrenç İbrani soyunu kudurtmak içindi. Pilatus şatosunun pencereleri dibinde büyük gürültüler duydu. Eğilip baktı. Avlusu Yahudilerle dolmuştu. Tapınağın balkonlarını dolduran çılgın yığınları gördü. Asalar ve oklarla donanmış kalabalık Romalı muhafızların çevresini aldığı ve koca şato kapısına doğru ittiği İsa'yı tekmeliyor, yuhalıyordu. Pilatus içeri girip kaba yapılmış tahtına oturdu. Kapı açıldı. İki izbandut zenci İsa'yı içeri itti. Üstü başı paramparçaydı. Yüzü kanla kaplıydı ama başını yüksekte tutuyor, gözlerinde durgun ve insanlardan çok uzak bir ışık parıldıyordu. Pilatus gülümsedi. Seninle yine karşılaştık Nasıralı İsa, Yahudiler kralı. Seni öldürmek istiyorlarmış ha? İsa pencereden göğe bakıyordu. Zihni ve bedeni çoktan gitmişti bile, konuşmuyordu. Pilatus kızdı. Unut göğünü diye haykırdı. Bana baksan daha iyi edersin. Bilmiyor musun ki ister seni çarmıha girer, ister serbest bırakırım. Bana hiçbir şey yapamazsınız, dedi İsa sakin sakin. Tanrı'dadır yetki, sadece onda. Aşağıdan çılgınca çığlıklar geliyordu. Ölüm, ölüm! Ne diye bu kadar kudurmuşlar diye sordu Pilatus. Ne yaptın onlara? Onlara hakikati açıkladım, diye cevap verdi İsa. Pilatus gülümsedi. Ne hakikatini? Hakikat dediğin de nedir? İnsanın yüreği sıkıntı içinde eziliyordu. Bu dünyaydı. Şunlar da dünyanın yöneticileri. Hakikatin ne olduğunu sorup kahkahayla gülüyorlardı. Pilatus pencerenin önünde duruyordu. Daha dün Lazarus'u öldürmekten suçlu olarak Barabbas'ı yakalamışlardı. Kısa günü Romalılar bir mahpusu serbest bırakırlardı. Sizler için kimi serbest bırakayım diye haykırdı. Yahudilerin kralı İsa'yı mı, haydut Barabbas'ı mı? Barabbas'ı, Barabbas'ı diye haykırdı halk. Pilatus muhafızları çağırıp kamçılayın onu diye buyurdu. Başına da dikenlerden yapılmış bir taç koyun. Kızıl bir kumaşa sarın. Eline de asa diye uzun bir kamış verin. Onu kral gibi giydirin. Acıyacaklarını umarak halka bu acıklı halde göstermek istiyordu onu. Muhafızlar onu yakalayıp bir sütuna bağladılar. Dövmeye tükürmeye başladılar. Dikenlerden bir taç örüp başına geçirdiler. Alnından ve şakaklarından kan fışkırdı. Sırtına kızıl bir örtü attılar. Parmakları arasına uzun bir kamış geçirdiler. Sonra Pilatus'a getirdiler yine. Romalı onu görünce kendini gülmekten alamadı. Haşmet Bab, hoş geldi, dedi. Gel de seni tebaana göstereyim. Elinden tutup onu balkona çıkardı. Adama bakın diye bağırdı. Çarmağa, çarmağa diye haykırmaya başladı halk. Pilatus bir çanakla bir su testisi getirilmesini buyurdu. Eğilip kalabalığın karşısında ellerini yıkadı. Ellerimi yıkayıp kuruladım ben, dedi. Kanını akıtacak olan ben değilim. Ben suçsuzum. Günahı sizin boynunuza. Kanı başımıza, çocuklarımızın başına, diye vahşice bağırıştı halk. Alın götürün, dedi Pilatus. Bir daha da başımı ağrıtmayın benim. İsa'yı yakaladılar. Çarmığı sırtına yüklediler. Tükürdüler. Döve döve, tekme ata ata Golgota'ya doğru itmeye başladılar. Çarmıh ağırdı, sendeleyerek çevresine baktı. Belki havarilerden birini görür de hain acısın diye bağışla bir işaret yapabilirdi. Baktı, baktı. Kimsecikleri göremedi. İçini çekti. Ölmek ne güzel şey diye mırıldandı. Tanrı'ya şükürler olsun. Bu sıralar havariler Kireneli Simon'un meyhanesine sinmişlerdi. Çarmıha gerilmenin bitmesini bekliyorlardı. Gece gelince görünmeden kaçabilirlerdi. Fıçıların ardında çömelmişler, kulak kesilmiş, sokaktan geçen neşeli kalabalığı dinliyorlardı. Kadın erkek bütün şehir Golgota'ya doğru koşmaya başlamıştı. Halk güzel bir fısıh görmüştü. Gereğinden fazla et yemişler, fazlasıyla şarap içmişlerdi. Şimdi de vakit geçirmek için çarmıh sahnesini görmeye gidiyorlardı. Halk koşuyordu. Havariler sokaktan gelen sesler duyunca titrediler. Ara sıra Yuhanna'nın boğuk boğuk ağlayışı duyuluyordu. Bazen Andreas ayağa kalkıyor, meyhanede bir aşağı bir yukarı gidip gelerek meydan okuyordu. Petrus korkak olduğu için kendine lanet ediyor ve aşağılıyordu. Gidip efendisiyle birlikte kendini ölüme atamamıştı. Kaç kez ona yemin etmişti oysa. Efendimiz, seninleyim ölüme dek. Ama şimdi ölüm karşısına çıkınca fıçıların ardına sinmişti. Yakup kızmıştı. Yuhanna dedi, feryat etmeyi bırak, erkeksin. Sen de kibar Andreas, bu yanı burup durma. Oturun oturun şöyle hepiniz, bir karara varalım. Farz edin ki gerçekten Mesih idi. 3 gün sonra dirildiğinde hangi yüze karşısına çıkacaksınız? Bunu düşündünüz mü hiç? Ne dersin Petrus? Mesih ise hapı yuttuk demektir. Başka ne diyebilirim diye cevap verdi Petrus çaresizlik içinde. Söyledim ya size, onu 3 kere inkar etmiş bulunuyorum. Ama Mesih değilse de hapı yuttuk sayıdır dedi Yakup. Ne dersin Nathaniel? Bence buradan defolsak, Mesih'se de değilse de hapı yuttuk. Peki onu böyle korumadan bir başına mı bırakacağız? Yürekleriniz nasıl dayanır buna dedi Andreas kapıya doğru atılarak. Ama Petrus eteğini yapıştı. Otur serseri herif, yoksa paramparça ederim seni. Başka bir yol bulalım. İkiyüzlüler, ferisiler diye ıslık çalar gibi ses çıkardı Thomas. Ne yolu? Açık konuşalım, utanmayalım. Bir alışverişte bulunduk, bütün sermayemizi batırdık. Evet, bir işti bu. Ne diye öyle ters ters bakıyorsunuz bana? Yanlış mı? Küçük bir iş çevirmedik mi? Ben size, siz bana bir şeyler verdiniz. Ben mallarımı, taraklarımı, iplik makaralarımı, cep aynalarımı verdim. Karşılığında göklerin hakimiyetini elde etmek için. Hepiniz aynı şekilde hareket ettiniz. Biri gemisini, öteki koyununu, başka biri de zihin huzurunu verdi. Şimdi bütün iş bozuldu. İflas ettik, sermayemiz yok oldu. Dikkat edin, bu arada hayatımızdan da olmayalım. Ben ne mi derim? Basın gidin, henüz gidebilecek durum varken. Kabul diye bağırdı Filipos ile Nathaniel. Henüz vakit varken kaçalım. Petrus kaygı içinde Matta'ya döndü. Bir kenarda oturan Matta'ya, kulaklarını dikmiş dinliyor, ağzından tek kelime çıkmıyordu. Tanrı rızası için Matta dedi Petrus. Bütün bunları yazayım deme. Duymazlıktan gel, gelecek için gülünç kılma bizi. Merak etmeyin, ne yaptığımı biliyorum diye cevap verdi Matta. Birçok şeyi görüyor ve işitiyorum ama arasından seçiyorum. Yalnız sizin iyiliğiniz için bir söz diyeyim. Asil bir karara varın, ne kadar cesur olduğunuzu gösterin. Ben de yazayım, siz de övünesiniz. Sizler elçilersiniz, önemsiz bir şey değil bu. Tam o sırada Kireneli Simon meyhane kapısında göründü, içeri girdi. Üstü başı yırtılmıştı, göğsü ve yüzü kan içindeydi, sağ gözü şişmiş akıyordu. Lanetler savurarak, inildeyerek üstünden geri kalan paçavraları attı, başını şarap kadehlerinin yıkandığı fıçıya soktu ve bir havlu kapıp göğsünü sırtını kurulamaya, bir yandan da öfkeyle bağırarak tükürüp durmaya başladı. Derken ağzını fıçının musluğuna tuttu ve içti. Fıçıların ardından gürültü duyunca eğilip baktı. Tortop olmuş havarlar yığınını görünce beyni attı. Böyle mi bağlı kalacaktınız başkanınıza? Böyle başınızı kuma gömerek mi? Pis Galileliler, pis Samiriyeliler, piçoğlu piçler. Tanrı bilir ruhumuz ondan yana diye söze başlayacak oldu Petrus ama bedenlerimiz... Kapat çeneni, ağzı kalabalık herif seni. Ruh istedi mi bir kez bedenin ne önemi olur ki? Her şey ruhlaşır. Elindeki sopa bile, sırtındaki ceket bile, üzerinde yürüdüğün taş bile. Her şey, her şey. Bakın korkaklar, bana bakın. Her yanım mosmor oldu, giysilerim paramparça oldu. Gözlerim neredeyse yerlerinden çıkmak üzere. Ne mi oldu? Şeytan alsın götürsün sizin gibi havarileri. Efendinizi savundum, o koca halk yığınıyla savaştım. Ben meyhaneci, pis kireneli ben. Niçin mi yaptım? Mesih olduğuna inandığımdan mı? Yo. Sırf kahrolası onurum itti beni bu işe. Pişman da değilim. İleri geri yürüyordu. Aletlere takılıyor, tükürüyor, lanet okuyordu. Matta'nın içi içine sığmıyordu. Kayfa'nın sarayında olup bitenleri öğrenmek istiyordu. Pilatus nasıl davranmıştı? Hoca neler demişti? Halk ne diye bağırmıştı? Hepsini bilmek, kitabına yazmak istiyordu. Tanrı'ya inanıyorsan Simon kardeşim dedi. Ne olur sakin ol da onlara anlat. Nasıl, ne zaman, nerede, ne oldu? Hoca bir şeyler dedi mi? Dedi elbet. diye cevap verdi Simon. Hepinizin canı cehenneme havariler sürüsü. Böyle dedi işte. Yaz hadi. Ne bakıp duruyorsun bana? Al kalemini de yaz. Canınız cehenneme. Fıçıların ardından iniltiler geliyor. Yuhanna yerlerde yuvarlanıyor, çığlık atıyordu. Petrus başını duvara çarpıp vuruyordu. Tanrı'ya inanıyorsan Simon diye yine yalvardım hatta. Doğrusunu söyle de yazayım. Şu an dünyanın geleceğinin bunlara bağlı olduğunun farkında değil misin? Petrus hala başını duvara vurup duruyordu. Yeter vurup durma başını kahrolasıca dedi meyhaneci. Bütün gelecekte onur kazanmak için ne yapman gerektiğini söyleyeyim ben sana. Dinle. Çok geçmeden buraya gelecekler. Sesleri duyuluyor işte. Kalk ayağa. Erkek gibi git. Kapıyı aç. Git çarmıha ondan al ve kendi omuzlarına yükle. Ağır da kahrolasıca. Tanrınız ise pek zayıf, yorgun. Kahkahayla gülerek Petrus'u ayağıyla itti. Yapacak mısın dediğimi? Hadi biraz hareket görmek istiyorum. Şimdi burada. Yemin ederim yapardım bu kadar kalabalık olmasaydı diye inil dedi Petrus. Beni kıyma gibi kıyarlar. Kudurmuş meyhaneci yere tükürdü. Hepinizin canı cehenneme dedi. Aranızda bunu yapacak yok mu? Sen Nathaniel, fasulye sırı. Sen Andreas, boğaz kesen. Kimse yok mu kimse? Vay canına be. Hepiniz cehenneme. Vay zavallı Mesih, dünyayı fethesinler diye ne generaller seçmiş kendine. Keşke beni seçeydin, beni. Atılsam başım kazağa dikilse yeridir ama yine de biraz onur denen şey var bende. İnsanın onuru oldu mu, sarhoş da olsa, hırsız da olsa, yalancı da olsa fark etmez. Erkektir. İnsanda onur olmadı mı, sen istediğin kadar saf kumru ol ama sizler ayakkabı bağı bile olamazsınız. Yine tükürdü. Kapıyı açtı, oflayarak kapıda durdu. Sokak insan yığınlarıyla dolmuştu. Kadın erkek koşuşuyor, geliyor, Yahudilerin kralı geliyor, yuh, yuh diye bağırıyorlardı. Havariler fıçıların ardına sinmişlerdi. Simon döndü. Hey, hiç onur yok mu sizde? Çıkıp görmek istemiyor musunuz ha? Zavallıcık havarilerini şöyle bir görse demiyor musunuz ha? Peki o halde ben gidiyorum. Elimi sallayıp ben buradayım diye bağıracağım. Kireneli Simon burada. Bir sıçrayışta sokağa çıktı. Yığın dalgalanarak geçiyordu. Önde Romalı atlılar vardı. Arkada İsa çarmıha taşıyarak ilerliyordu. Her yanından kan akıyordu. Üstü başı paramparçaydı. Yürümeye takati kalmamıştı. Yüzü gittikçe ileri doğru uzuyordu. Durmadan tökezliyor, düşecek gibi oluyordu. Derken tekme yiyor, sendeleyerek ilerliyordu. Arkadan kendilerini iyileştirmediği için kudurmuş olan sakatı, topalığı, körü geliyordu. Ona lanet okuyorlar. Koltuk değnekleriyle, bastonlarıyla vuruyorlardı. İkide bir bakınıyordu. Sevgili yoldaşlarından hiçbirini göremeyecek miydi? Ne olmuştu acaba onlara? Meyhanenin dışında kendisine el sallayan meyhaneciyi gördü, sevindi. Ona elveda demek istermiş gibi başını sallamaya başladı ama bir taşa takılıp çarmı sırtında yere düştü. Kireneli ileri atıldı, onu kaldırdı, çarmı alıp kendi sırtına yükledi. Sonra da dönüp İsa'ya gülümsedi. Cesaret dedi, ben buradayım, korkma. Davud'un kapısından ayrılıp Golgota'nın tepesine giden yokuşu tırmanmaya başladılar. Taş, diken ve kemik dolu olan Golgota'ya. Burada baş kaldıranlar çarmıha gerilirdi. Cesetleri akbabalara yem olurdu. Hava leş kokardı. Kireneli çarmıhı yere bıraktı. İki asker kazmaya ve çarmıhı kayaların arasını sıkıştırmaya başladılar. İsa bir taşa oturmuş bekliyordu. Güneş yüksekteydi, gökler beyazdı, yanıyordu, kapalıydı. Ne bir alev, ne bir melek, ne de yukarıda birinin toprakta olup bitenleri seyrettiğini gösterecek en ufak bir belirti vardı. O oturmuş beklerken, elinde küçük bir toprak topağını ezerken, önünde birinin durmuş ona baktığını hissetti. Yavaşça başını kaldırıp baktı. Tanıdı onu. "Hoş geldin sadık yolculuk arkadaşım," diye mırıldandı. "Yolculuk burada bitiyor. İstediğin şey oldu." Benim istediğim de oldu. Bütün hayatım boyunca laneti kutsamaya çevirmek için çabaladım durdum. Başardım bunu. Şimdi dostuz artık. Allah'a ısmarladık anne. Vahşi gölgeye doğru hafif hafif elini salladı. İki muhafız omuzlarından yakaladı. Kalk bakalım Haşmet Muab diye bağırdılar. Çık tahtına. Soydular. İpince vücudu göründü. Kana bulanmıştı. Sıcak feciydi. Halk bağıra bağıra sesi kısılmış, sessiz seyrediyordu. Biraz şarap içsin de kendine gelsin dedi askerin biri. Ama İsa tası iterek kollarını çarmıha gerdi. Baba dedi, buyruğun yerine getirilecek. Körler, cüzdanlılar ve sakatlar ulurcasına bağırmaya başlamıştı şimdi. Yalancı, düzenbaz, sahtekar. Hani gökler hakimiyeti, hani içi ekmek somunu dolu olan fırınlar diye bağırıyordu pejmürde kılıklılar. Limon kabukları ve taş yağmuruna tutuyorlardı onu. İsa kollarını iki yana gerdi, ağzını açıp kardeşlerim diye bağıracaktı ama muhafızlar yakalayıp çağırmaya yükselttiler. Derken çivili çingeneleri çağırdılar. Ama çekiçler kaldırılırken ve ilk vuruş duyulur duyulmaz güneş yüzünü sakladı. İkinci vuruşta gök karardı ve yıldızlar görünmeye başladılar. Yıldızlar değil, toprağa damlayan koca koca gözyaşlar. Kalabalık dehşete kapıldı. Romalıların bindiği atlar vahşileşti. Geri geri giderek Yahudilerin üstüne dört nala saldırmaya başladılar. Derken ansızın yer, gök ve hava sustu. Deprem başlangıcında olduğu gibi kireneli simun yüzü koyun taşlara kapandı. Dünya kaç kez titremişti ayakları altında. Korkmuştu. Yazık. Toprak şimdi yarılıp hepimiz için alacak diye mırıldandı. Başını kaldırıp çevresine baktı. Dünya bayılmış gibiydi. Ölü gibi benze atmış bir halde mavimsi karanlıkta hayal meyal görünüyordu. İnsanların başları görünmez olmuştu. Sadece kara delikler halindeki gözleri havayı deliyordu. Kan kokusu alıp Golgota'ya gelmiş kalabalık bir akbaba sürüsü dehşet içinde kaçıp gitti. Çarmıhtan zayıf yakınan bir soluk duyuldu. Kireneli ağlamamak için yüreğine bir düğüm atıp başını kaldırdı baktı. Birden bir çığlık attı. Çarmıha çingeneler tarafından çakılmıyorduysa. Hayır, sürü sürü melekler ellerinde çivi ve çekiçler gökten inmiş, İsa'nın çevresinde uçuşuyorlar, sevinç içinde çekiçleri sallıyorlar ve ellerini ayaklarını çeviriyorlardı. Kimi de düşmesin diye vücudunu sımsıkı iple bağlıyordu. Derken pembe yanaklı ve altın bukleli bir melek elindeki mızrakla İsa'nın yüreğine deldi. Bu ne diye mırıldandı kireneli tir tir titreyerek. Tanrı'nın kendisi geriyor onu çarmıha. Derken kireneli ömründe hiçbir zaman bu denli yoğun korku ve acı duymamıştı. Yakınma dolu, yürek parçalayıcı bir çığlık yerden göğe yırttı havayı. Eli! Eli! Acı çeken devam edemedi sözüne. İstiyor ama edemiyordu. Soluğu kalmamıştı. Çarmıha gerilen başını eğdi. Bayılmıştı. Göz kapakları sevinç ve hayretten pırpır etmeye başlamıştı. Bu bir çarmıh değildi. Topraktan göğe uzanan koca bir ağaçtı. İlk bahar gelmişti. Bütün ağaç çiçeklerle donanmıştı. Her bir dalın ucuna bir kuş tünemiş ötüyordu. O dimdik duruyordu. Bütün vücuduyla ağaca dayanmıştı. Başını kaldırıp saydı. 1, 2, 3. 33 diye mırıldandı. Kendi yaşım kadar 33 kuş. Hepsi de ötüyor.